Yasanın Tekrarı kitabı 6. bölüme geldi. Konu sev ve itaat et. Daha önce de dikkate aldığımız gibi belirtilmesi gereken bir şey vardır. Yasa kitabındaki iki söz üzerinde vurgulanarak durulmaktadır. Sevgi ve itaat. Tahmin etmiş olabileceğimiz gibi yasa ve itaat değil, sevgi ve itaat. Sevgiden söz ederken yasaya nasıl geliriz? Aslında Tanrı'nın sevgisi onun yasasında açıklanır. Verilen yasanın temelinde yatan prensip sevgidir. Buna göre diyebiliriz ki Tanrı'nın müjdesinin esası yasa kitabında ifade ediliyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O zaman biz Tanrı'ya olan sevgimizi ona nasıl gösterebiliriz? Onun yasasına itaat etmekle. Rab İsa Mesih bunu şöyle dile getirdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Bu ilke hala değişmedi. Günümüzde de Tanrı'ya olan sevgimizi ancak bu şekilde ifade edebiliriz. Yani onun yasalarına itaat etmekle. İsa Mesih'teki kurtarış bir açıdan bir sevgi serüveni gibidir. Biz seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi diyor Elçi Yuhanna. Rab İsa Mesih'in kendisi bunun en önemli buyruk olduğunu belirtti. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz dedi. Ona olan itaatımız, ona göstermek istediğimiz sevginin açıklanışıdır. Tanrı ile olan bağlantımızda itaat her şeyi içermektedir. Tek koşuldur. Eğer bu yasalara bağlı kalırlarsa. Belki de bu noktada merak ediyorsunuz. Madem ki sevgi eski antlaşmada Tanrı'nın yasasında sergilenmektedir, yeni antlaşmada sevginin anlamı ve aradaki fark nedir? Fark şudur. Yeni antlaşmada Tanrı'nın sevgisi insanlık tarihinde gerçekleşti, yerini aldı. Eski antlaşmada yasanın zayıflığından dolayı bu sevgi pratik şekilde hayata aktarılamadı. İsa Mesih'in yeryüzüne insan bedeninde gelmesi ve çarmıh üzerinde Tanrı sevgisini sergileyerek ölmesiyle tanrısal sevgi insan hayatında yerini alabildi. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. O bizim yerimize öldü. Bakın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmakla onlara gösterdiği sevginin derecesiyle onlar uğruna ölmekle gösterilen sevginin derecesi aynı değildir. Sine Dağı'nın tepesinden aşağılara insanlara bir şeyler seslenmek ile cennetten yeryüzüne inip bizim zayıf insanlığımızı kuşanmak, insan benzerliğinde doğmak ve çarmıh üzerinde bizim günahlarımız uğruna ölmesi arasında dağlar kadar fark vardır. Tekrar söyleyeyim, kurtarış bir aşk serüvenidir. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. 6. bölüme başlarken hala Musa'nın ikinci söylevini çalışmaktayız. 5. bölümden 7. bölüme kadar Tanrı'nın verdiği 10 buyruğu yineliyor ve gereken yerde yorum yapıyor Musa. Tanrınız Rabbin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız Rab'den korkun ki ömrünüz uzun olsun diyor Yasanın Tekrar 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Yine görüyoruz ki itaate önem verilmektedir. Bunu daha önce de söylemiştim. Yeryüzünde insanları iki sınıfa ayırabiliriz. Tanrı'yı sevenler ve Tanrı'dan nefret edenler. İnsanların yüreklerinin eğilimi hayat tarzlarında açığa vuruluyor. Tanrı'ya itaat edip etmemeleriyle yüreklerinde sevip sevmedikleri belli olur. Bakın yasa kitabında ne yazar? Keşke benden korksalardı ve bütün buyruklarıma uymak için her zaman yürekten istekli olsalardı. O zaman kendilerine ve çocuklarına sürekli iyilik gelirdi. Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı şöyle diyor. Bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni yüceltiyor ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. Eski antlaşmayı iyi biliyorsanız Samuel peygamberin Kral Saul'u nasıl azarladığını belki hatırlayacaksınız. Samuel peygamber Kral Saul'a şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakılmalık adaklardan, kurbanlardan hoşlanır mı hiç? İşte söz dinleme kurbandan, sözü öneme almak da koçların iç yağından daha iyidir. Rab ise öğrencilerinden Petrus'u görevlendirirken ona sadece şunu sordu: Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun? Bence cennette tecrübe edebileceğim en harika şey, İsa Mesih'i gördüğümde onun beni ne kadar sevdiğini ve sevgisinden dolayı kendisini benim uğruma feda ettiğini tam anlamıyla anlamak olacaktır. Bunun yanı sıra ikinci derecede gelen en harika şey, cennette her kişiyi sevebileceğimdir. Hem de herkes beni sevebilecektir. İşte sevgili dostum, bu gerçek cenneti en harika yer olarak gösterir bana. Ah, o günü bir görebilsem. Bu hayatta ağır aksak ilerliyoruz ama Mesih ile birlikte olduğumuz zaman akla gelmedik bir sevinci yaşayacağız. Kulak ver ey İsrail, söz dinleyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın Tanrısı Rabbin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız. 3. ayet. Sina Dağı'nda verilen yasanın tümüne bağlı kalacaklarını vaat etmişlerdi ama feci şekilde başarısızlığa uğradılar. Biz de aynı durumdayız. Kendi gücümüzle Rabbin yasasına sadık kalamıyoruz. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab, tek Rab'dır. Yasanın tekrarı 6 ayet 4. Bu muhteşem bir sözdür. Burada Rabbin ismi Yahve olarak geçer. İbranice'de sadece 4 harf kullanılır. Y, H, V ve tekrar H. Bu isim ile Tanrı kendisini Musa'ya ve başkalarına tanıttı. Elohim çoğul bir isimdir ve yine Tanrı için kullanılır. Beraberinde belli bir sayı verilmediğine göre çoğulu 3 olarak yorumlayabiliriz. Çünkü Rab Tanrı kendisini tek Tanrı olarak ama 3 ayrı kişilikte tanıttı. İbranice'de bir isim tekil, çoğul ya da çift olarak belirir. Çoğul ise ve isim ile birlikte bir rakam verilmemişse bunun 3 sayısını belirttiği varsayılır. Bu yine Tanrı'nın üçlü birliğine değinen bir referans olarak görülmelidir. Şöyle çevrilebilirdi: Kulak ver ey İsrail, Yahve bizim üçlü birliğimiz, tek Yahve'dir, tek Tanrı'dır. İsrail halkı tam bir putperest ortamda gelişmişti. İçlerinde yaşadığı Mısır halkı ve çevredeki uluslar çok ilahlara tapınırlardı. İsrail ulusunun dünyaya göstereceği ve dünyaya götüreceği mesaj tek Tanrı olduğu ve bu Tanrı'nın kendisini üçlü birlikte tek olarak açıkladığıydı. Yahve bizim Elohimimiz, tek Yahve'dir, tek Tanrı'dır. Rab bizim tek Tanrımızdır. Kendisini tümüyle putperestliğe veren bir dünyaya ancak böyle bir mesaj verilebilirdi. Bugün eski günlerde olduğu gibi dünyamız putperestlik ve çok tanrılı inançlar içinde yaşamıyor olsa da ateist bir düşünceye sahiptir. Bu çağda da aynı mesajı vermeliyiz. Rab Tanrımız bizim Elohimimiz. Üçlü birlik Yahve'dir. Üçlü birliğimiz ama aynı zamanda yegane tek Tanrı'dır. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz diyor yasanın tekrar 6. bölüm 5. ayette. Rab İsa Mesih bu buyruğu en üstün buyruk diye ilan etti. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona tüm buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa Mesih şöyle karşılık verdi: En önemlisi şudur, dinle ey İsrail, Tanrımız olan tek Rab'dir, Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur, komşunu kendin gibi sev, bunlardan daha büyük bir buyruk yoktur. Bu konuda sen hayatında başarılı mısın kardeşim? Birçoğumuz bu alanda başarısız olduğumuzu itiraf etmeye hazırız. Tanrı'yı tüm varlığımızla, tüm aklımızla, tüm canımızla sevmiyoruz. Ben şahsen bu alanda çok eksik kalıyorum. Keşke eksik kalmadığımı söyleyebilseydim ama Pavlos ile birlikte itiraf etmeliyim. Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih ise aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Onu tüm yüreğimle sevdiğimi söylemek istiyorum. Onu şu anda sevdiğimden daha fazla sevebilmek isterdim ama yine de o bugün benim sevgimi kendisinde toplayan kişidir. Gerçekten diyebilirim ki onu çok severim. Rabbim Petrus'a sorduğu da bu değil miydi? Beni seviyor musun? Sanımca bugün sana ve bana da aynı soruyu sormak ister Rabbimiz. Onu sevmesini öğrenmek istiyorsak, onun ayakları dibine oturup, onun gerçekten nasıl bir kişi olduğunu öğrenmemiz gerekir. O tümüyle güzel olandır. O bizim Rabbimizdir. Petrus şöyle dedi: Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. O bizim kurtarıcımızdır. O bizim Rabbimizdir. O bizim Tanrımızdır. Ona taparım. Onu daha iyi tanımak isterim. Senin hayatında onun değeri nedir kardeşim? Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Rab ise yasa kitabından bu buyruğu aktarırken onu kendi başına bırakmadı. Hemen Levililer kitabından bununla aynı sevgide giden şu yasayı verdi: komşunu da kendin gibi seveceksin. Sonra da bu ikinci buyruğun birinci buyruğa benzediğini söyledi. Değerli kardeşim, Tanrı'yı seviyorum derken ona ait olan insandan nefret ettiğimizi söyleyemeyiz. Bu iki yasa birbiri içine girmiştir, birbirinden ayrılamaz. Tanrı'yı seviyorsak onun benzerliğinde yaratılmış olan insanı da sevmeliyiz. Tarsuslu Saul, İsa Mesih imanlarına baskı yaparken Rab İsa Mesih ona Şam yolunda göründü ve sordu: Saul, Saul, neden bana eziyet ediyorsun? Rab belki de bugün aynı soruyu bazı imanlara soruyor. Rabbi tanıdıklarını ve hatta onu sevdiklerini açıkça söyleyen bu insanlara soruyor: neden bana baskı yapıyorsun, neden bana eziyet ediyorsun? Tabii ki itiraz edecekler: Rab, ben sana nasıl baskı yapabilirim ki? Ben seni çok severim. O zaman Rab onlara diyecek: öyleyse filan adamı neden o kadar sert bir dille eleştiriyorsun? Neden şunun hakkında dedikodu yapıyorsun, onu kötülüyorsun? Ya da neden şu insandan, bu toplumdan, şu ulustan nefret ediyorsun? Neden bugün Rabbin sözünü yaymakta olanlara bu kadar karşı geliyorsun? Nasıl oluyor da onlara yardım edeceğin yerde tersine engel koyuyorsun? Size bir şey söyleyeyim mi dostum? Rab Tanrımızı seviyoruz diyeceksek bunu dikkatle söyleyelim. Çünkü onu seviyorum derken insan kardeşimize karşı nefretle davranıyorsak, kardeşlerimizi sevmezsek Rab bizden soracaktır: madem ki beni seviyorsun, öyleyse bana neden baskı yapıyorsun? Neden benden nefret ediyorsun? Tüm zamanını bir kardeşin ruhsal hizmetinin köküne kibrit suyu dökmekle harcarken Tanrı'yı sevdiğini nasıl söyleyebilirsin? Bu apaçık, düpedüz ikiyüzlülüktür. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun diyor yasanın tekrarı 6. bölüm 6. ayette. Davut peygamber bir mezmurunda şöyle dedi: aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı günah işlememek için. Mezmur 119-11. Kardeşim, Tanrı sözünü işte bu şekilde aklımızda ve yüreğimizde barındırmalıyız. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı süvelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. Yasanın tekrarı 6-7-9 ayetler arası. Pavlos aynı şeyi Efesoslara yazdığı mektubunda belirtir: ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Tanrı anne babayı bu konuda sorumlu tutacaktır. Çocuklarının eğitimi konusunda onlardan hesap soracaktır. Acaba çocuğunuzu Rabbin yolunda eğitiyor musunuz? Tüm kutsal yazılar çocuk eğitimi konusunda anne babaya düşen görevden ve sorumluluktan söz eder. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında da o yoldan ayrılmaz diyor özdeyişlerde. Ne demek oluyor bu? Kendi istediğin yolda çocuğunu eğitemezsin. Tanrı'nın onun hayatı için bir tasarısı vardır ve buna göre Tanrı'nın yolunda onu eğitmelisin. Bu konuda Tanrı ile işbirliği yapman gerekir. Bu işbirliğini sürdürebilmek için ey anne baba, Rab'be çok yakın biçimde hayatını sürdürmelisin. Bu sözler her zaman onların gözleri önünde olacaktı. Reklamları görüyoruz değil mi? İlan tahtaları üzerinde ve her yerde. İçki ve sigara gibi şeylerin o kadar ustaca reklamları yapılır ki daha fazla insanın ciğer kanserinden ya da alkolden ölmediğine şaşarım doğrusu. İnsanların gözleri önünde bu gibi zararlı şeyler tutulmaktadır. Reklam yapabilecek her yerde bu gibi şeylerin bizlere sunulduğuna tanık oluyoruz. Zavallı gençlerimize acırım doğrusu. Başlarını nereye çevirseler orada onları çelecek bir reklam vardır. Sigara, alkol, seks, kumar ve devam edebilirim. Bu reklamların yapıldığı biçimde Tanrı sözünün insanlara duyurulmasını ister Rab. Başlarını çevirdikleri her yerde Rabbin sözü olmalı. Neden? Çünkü insan yüreğinin yapısı öyledir ki en kısa zamanda Rabbi unutabilir. Sonra Rab kendi halkını uyarıyor. Vaat edilen ülkeye girdikten sonra Rabbi unutmamalar için onlara öğüt veriyor. Rabbin onlara vaat ettiği bereketleri tecrübe ettikten sonra Tanrı'yı unutma tehlikesi vardı. Acayip bir şeydir bu. İnsan Rabbin bereketini dolu dolu aldığı zaman nedense onu bereketlemiş olan Tanrı'yı unutuyor. Tanrınız Rab'den korkacaksınız, ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz diyor 13. ayette. Rab-i Semesi çölde şeytan tarafından denendiği zaman bu ayeti kullanarak yanıt verdi. Denenme olayını Matta 4. bölüm 10 ve Luka 4-8 ayetlerinde okuyabilirsiniz. Tabii ki Rab ise sonsuz söz olarak eski antlaşmadaki tüm kutsal yazıların özüdür. Aktarma yapmasına gerek yoktur ama kendi sözüne sadık kalır. Massa'da olduğu gibi Tanrınız Rabbi denemeyeceksiniz diyor 16. ayette. Rabbimiz ise yine şeytan tarafından çölde denendiğinde bu ayeti kullandı. Şeytan bu yasa kitabından nefret ediyor ve bu kitaba saldırılması için elinden geleni yapıyor. Burada yine Tanrı kendi halkını uyarıyor. Tanrınız Rabbi denemeyeceksiniz derken onun buyruklarına itaatsizlik etmemeleri konusunda onları uyarıyor. Onlara vermek üzere olduğu ülkede kalıp onu kendilerine mal edebilmeleri için titizce onun buyruklarına uyacaklardı. Aynı zamanda bunları kendi çocuklarına da açıklama yükümlülüğünü onlara veriyor. Atalarımızı ant içerek söz verdiği ülkeye götürmek ve orayı bize vermek için bizi Mısır'dan çıkardı. Sürekli üzerimize iyilik gelmesi ve bugün olduğu gibi sağ kalmamız için Tanrımız Rab bütün bu kurallara uymamızı ve kendisinden korkmamızı buyurdu. Tanrımız Rabbin önünde verdiği bu buyruklara uymaya dikkat edersek bunu bize doğruluk sayacaktır. Yasanın tekrar 6, 23-25 ayetler arası. Tanrı onları Mısır'dan kölelikten kurtarıp çıkarmıştı. Şimdi amacı vaat ettiği ülkeye onları getirmekti. Başka deyişle onları Mısır'ın dışarısına, şimdiki ülkenin içine getirmek amacındaydı. Bizim kurtuluşumuz da buna benzer dostum. Tanrı bizleri sonsuz ölümden, günaha kölelikten ve sonsuz yargıdan kurtardı. Kendi bedeni olan imanlılar topluluğunun içine getirdi. Burada bereket, onunla paydaşlık vardır. Sonunda bizi vaat ettiği yere, cennete götürecektir. Kurtuluşumuz %100 emindir ama hala tamamlanmamıştır. O bizim günahlarımızdan ve suçlarımızdan dolayı çarmıh ölümüne gitti ve bizim aklanmamız gerçekleşsin diye ölümden dirildi diyor Romalılar 4.25'te. Onun önünde tamamlanmış olarak durabilelim diye o bizim doğruluğumuz oldu. O bizi günah çirkefinden çıkardı ve cennete götürmeye kararlıdır. Bundan dolayı diyebiliriz kurtuldum. Sonsuz yaşama şimdi sahibim. Şimdiden kurtarıcımın bana kazandırdığı doğruluk ve yaraşırlık içinde Tanrı önünde durabilirim. Sen de bunu demelisin eğer İsa Mesih'e iman ettiysen. Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur diyor Elçi Yuhanna. Kurtulmaktayım. Şu anda Tanrı benim hayatımda iş görmekte, hayatıma şekil verip biçimlendirmektedir. Ona yön vermektedir. Şöyle ki her gün beni kendi oğlu İsa Mesih'in benzerliğine biraz daha dönüştürsün. Paulus'un Filipililere yazdığı gibi öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğumda saygı ve korkuyla kurtuluşunuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Bu kurtuluş için çalışmak değil, kurtuluşu göstermektir. Bunu yaşamaktır. Kurtuldum, kurtuluyorum ve bir gün tam kurtulacağım. Bana baktığınız zaman hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü Tanrı benim hayatıma halen şekil vermektedir. Ben de sana baktığım zaman kardeşim, iman hayatından dolayı yaka sıkmayacağım. Çünkü biliyorum ki Tanrı'nın sende başlatmış olduğu iş hala devam etmektedir. sevgili kardeşlerim. Daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki? Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 3.2'de. Çünkü onun olduğu gibi göreceğiz. Bir kadıncağız bir tapınma sırasında tanıklık verirken her Mesih imanlısının şöyle bir lafa taşıması gerektiğini söylemiş. Bu imanlı Tanrı lütfunun yapabileceğinin en iyi örneği değildir. Ne kadar gerçek bir şey değil mi? Tanrı daha hiçbirimizde başlattığı işi tamamlamış değildir. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı da biliyoruz kardeşim. İşte bu harikadır.